Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. Altınoluk Dergisi'nin Aralık sayısı İfsat Şebekesi Çalışıyor, Bir Islah Derdimiz Var mı? Kapağıyla bu ay okuyucusuyla buluşmuş ve bu sayıdan ilk olarak Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı Bir Islah Derdimiz Var mı? Başlıklı aynı zamanda kapak konusu olan yazıyla başlıyoruz. Nasrettin Hoca'ya dünyanın merkezi neresidir diye sormuşlar. Merkebimin ayağını bastığı noktadır diye mukabelede bulunmuş. Nereden biliyorsun diye itiraz edenlere o muzip tebessümüyle susturucu cevabı vermiş. İnanmıyorsanız ölçün. İnanmayanlar ölçtüler ve hocanın doğru söylediğini tespit ettiler. Her noktasının kürenin merkezi olduğunu buldular. Günümüzde bir vaka olarak tecrübe ettiğimiz globalleşme ya da küreselleşme, hocanın tespitinin yani kürenin her noktasının merkeziliği üzerine oturuyor. Küreselleşme, kürenin bir noktasındaki düşünce, algı ve zihniyetin artık kürenin her noktasında geçerli olması şeklinde tarif ediliyor. Küreselleşme, sınırların ortadan kalkarak, başta ekonomik ürünler olmak üzere her şeyin serbestçe değişim ve dolaşımı diye ifade edilse de modern dünyanın yaldızlı ve afilli birçok kavramı gibi bir aldatmacadan ibaret. Küreselleşme aslında güçlünün zihniyetini ve hayat tarzını kürenin her yerinde geçerli kılmayı amaçlayan bir frenk oyunu. Serbestçe dolaşması istenen her şey değil, sadece güçlüye ait olanlar. Bunun dışında da onların ürettiği ekonomik ürün ve hizmetler geliyor. Bugün küreselleşme dendiğinde anlamamız gereken küresel efendilerin ürün ve hizmetlerinin kürenin her tarafında aynı coşku ve tatminle tüketilir hale gelmesine imkan sağlanmasıdır. Dolayısıyla küreselleşme, güçlünün dünya görüşü ve hayat tarzının kürenin her noktasında hakim hale gelmesini amaçlayan bir dayatmadır. Günümüzün küresel efendileri aynı zamanda küresel ifsat şebekesinin öncüleridir. O yüzden küreselleşen hayat tarzı ve zihniyet yanında habasetini, necasetini ve dalaletini de getiriyor. Hak ve hakikate muhalif her duruş, tavır ve eğilim bir anda küresel bir yaygınlık kazanabiliyorsa bunun sebebi budur. Dünyanın bir noktasında işlenen isyan, cürüm ya da masiyet ertesi güne kalmadan dünyanın her yerine ulaşmakta kalmıyor. Her yerde işlenebilecek şekilde ve alpenili bir tarzda pazarlanıyor. Son örnek Cadılar Bayramı denen pagan kutlamadır. İngiltere'de ortaya çıkmış, ABD'de yaygınlık kazanmış bu uygulama Suudi Arabistan gibi bir ülkede kutlanmakta kalmadı, Güney Kore'de 156 kişinin ölümüyle neticelenen bir vahamet tablosu bile ortaya çıkardı. Küresel efendilerin desteklediği ve teşvik ettiği ifsat şebekesi, ekonomi merkezli, daha çok tüketmeyi gaye haline getirmiş, insanın aslına ve özüne düşman bir hayat tarzının taşeronudur. Haz ve hızı esas alan bu hayat tarzının belli öncüleri vardır. Bu öncüler çoğunlukla kültür ve sanat dünyasındaki sapkın hayatlarıyla öne çıkmış rol modellerdir. Sosyal medya mecralarıyla pazarlanan bu tipler sadece saptırmak ya da baştan çıkarmakta kalmaz, ıslah derdinde olanları küçümser, yıkıcı ve yıldırıcı bir propagandayla itibarsızlaştırmaya çalışırlar. İyilikten yana olanları aşağılar, çirkef söylemlerle bezdirmeye çalışırlar. Özgürlük adı altında bozgunculuk çıkarır. Buna rağmen tam tersini iddia ederek ıslah ettiğini söylerler. Tıpkı ayette ifade edildiği gibi, onlara yeryüzünde ifsat çıkarmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. İfsat şebekesinin taşeronları bir damla petrolü bir damla kandan kıymetli gören zihniyetin ortaklarıdır. Laboratuvarlarda insan kopyalama hadsizliğine kalkışan cüretkar münkirler de bunlardır. Salgın sürecinde aşı endüstrisinin ciroları uğruna milyonların canıyla oynamaktan çekinmeyen doktor görünümlü canilerde. Allah'ı, kitabını ahkamını tanımamak, yok saymak ve fıtrata düşman hayat tarzlarının çığırtkanlığını yapmak başlıca işleridir. İfsat şebekesi olarak hiç durdurak bilmeden çalışır, sapkınlığın ve ahlaksızlığın normalleşmesi için gayret ederler. Hattızatında bunun garip görülecek bir tarafı yoktur. Çünkü ilahi kanun gereği cibilliyet ve tıynetlerinin gereğini yerine getirirler. Garip görülmesi gereken ıslahı dert edinenlerin ne yaptığı, ne işlediği ve neyle meşgul olduğudur. İmanı aşkla yaşayan bir müminin ıslah derdi mutlaka olmalıdır. Islah derdi salihliğin ötesinde muslih olmayı gerektiren aktif bir iyilik halidir. Muslih, yeryüzünde bozgunculuk için çalışanların karşısında durur ve en az onların fesat için çalıştığı kadar ıslah için çalışır. Ne olurdu, sizden önce helak edilen nesiller içinde iman, salih amel ve güzel ahlak gibi faziletler sahibi ve Allah yanında kalıcılığı olan değerleri gaye edinmiş bazı insanlar bulunsaydı da yeryüzünde bozgunculuk çıkmaması için çalışsalardı? Ne yazık ki onların içinde bu vazifelerini gereği gibi yaptıkları için kurtardığımız pek az kimse oldu. Zalimlere gelince, onlar sadece içine dalıp gittikleri dünyevi zevk-ü safanın peşine düşüp şımardılar ve hep günah işlemekle meşgul oldular. Yoksa senin Rabbin, halkı hem kendi nefislerini hem de toplumu ıslahla meşgul bulunan ve hakka hukuka riayet eden memleketleri haksız yere helak etmez. Ayet, toplumu ıslahla meşgul olanların ismini muslih olarak koyuyor. Salih, dini ve ahlaki bakımdan iyi davranışlara sahip kişi olarak tarif edilir. Muslih ise dini ve ahlaki bakımdan iyi davranışlara sahip olduğu gibi gücünün yettiği ölçüde iyi davranışları yayan ve yaygınlaşması için çalışan kimsedir. Allah yetimlerin işleri ve mallarıyla ilgilenerek durumlarını iyileştirmeyi bir ıslah faaliyeti olarak teşvik etmiş ve bu konuda gayret gösterenlerden hangisinin müfsit, hangisinin muslih olduğunu, en iyi bilen olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla ıslah işiyle uğraşmak ya da muslih olmak bir tür aktif iyilik haliyle dünyanın üzerine yürümektir. Aktif iyilik ya da ıslah erliği zorluğu göze alarak yapılacak bir tercihtir. İyiyi herkes sever ama siz de iyi olun, siz de kötülükten uzak durun diye ikaz eden ve gayret göstereni seven pek olmaz. İfsat şebekesinin ana görevlerinden biri, ikaz eden ve ıslahın tesisi için çalışan muslihlerin gözden düşmesini temindir. Salih olmak bir kurtuluş vesilesidir ama muslih olmak başkalarının da kurtuluşunun vesilesi olmak demektir. Açıktır ki bu Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle geldiği hakikattir. Muslih olmak sadece iyi ve doğru kalmanın değil, iyiliği ve doğruluğu yeryüzünün düzeni kılmanın gayretidir. Böyle bir gayretle yaşamak zaferden değil, seferden mesul olduğumuz şu dünya hayatında en akıllıca yoldur ve ötede Rabbimize karşı sunacağımız yegane mazeretimizdir. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbimiz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. Muslih, ıslah derdinde olan kimsedir. Bozulanı onarır. Hem kendi nefsini hem de toplumu düzeltmeye çalışır. Hakkın ve sabrın teminatıdır. Muslihin zıt anlamlısı müfsittir. Müfsit, düzgünü bozar. Kur'an'da zemmedilen bu tip, ekini ve nesli bozmakla itham edilir. İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana, samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. Arkasını dönüp gidince veya bir işin başına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmak, ürünleri ve nesilleri yok etmek için koşturur durur. Oysa Allah, bozgunculuğu asla sevmez. Müfsit sakınılması gereken bir tiptir. Tefsirlerde bu tipin ilk temsilcisinin güzel söz söyleyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde itibar gören Ahnes bin Şureyk olduğu rivayet edilmiştir. Bu kişi, Hazreti Peygamber'in yanından ayrılınca uğradığı İslam beldesinde ekini yakmış ve hayvanları telef etmiştir. Yeryüzünü ıslah ediyoruz diyerek ifsad edenler ekonomik düzeni bozarlar ve nesli helake sürüklerler. Faiz temelli bir sistemle paradan para kazanır, zenginle fakirin arasını açar, Allah'ın yasak ettiği her türden ticareti meşrulaştırır ve en kötüsü insanı ve ilişkileri metalaştırarak her şeyin maddi olana irca edildiği materyalist bir hayat tarzını hakim kılarlar. Mukaddesi olmayan bu hayat tarzı eğitimi de tesiri altına alır ve tamamen derdi maişet ve dünya odaklı nesiller yetiştirir. Buysa sadece ekinin değil, neslin de helakine götürür. Muslih, ıslah işini önce nefsinde gerçekleştirmiş bir iman neferidir. Hakkın şahidi ve müşahidi olarak yaşamak başlıca gayesidir. O, hakkı ve sabrı tavsiye vazifesini bir hayat tarzı haline getirmiştir. Bu hayat tarzının ufkunda doğruluğun, iyiliğin ve güzelliğin cazibesini artırmak vardır. Doğruluk, iyilik ve güzelliğin cazibesi nasıl artırılır? Kendisiyle dirilemediğimizi başkasına teklif edemeyiz. Güzelliği üzerimizde gözükmeyen inancın muhatabımıza yapacağı katkı sınırlı olacaktır. Rabbimize götürmekle memur olduğumuz kalbi selim, hayatımızın her şubesine damgasını vurmalı, hissi selim, zevki selim, fikri selim, teşebbüsü selim ve ameli salih olarak yöneldiğimiz ve temas ettiğimiz her yerde tebellür etmelidir. Muslihin aktif iyiliği öncelikle iktisadi hayata ve nesil yetiştirmeye yöneliktir. Çünkü müfsidin bozmak için uğraştığı iki alan ekonomi ve nesildir. Bu açıdan en önemli iki ıslah faaliyeti ekonomik ilişkilerde dinimizin muamelat bahsinin hayata geçmesi için gayret etmek ve arkamızdan seccademize ve manevi mirasımıza varis olacak nesil endişesiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine omuz vermektir. İfsat şebekesinin bize sürekli darbe vurduğu bu iki faaliyet sahası, ıslah gayretiyle yola çıkanların ilk derdine düşecekleri kanayan yaralarımızdır. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfü Arslan imzalı "Bir Islah Derdimiz Var mı?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak ve şimdi de Doktor Adem Ergün'ün kaleme aldığı "İfsat Şebekelerine Karşı Birlik Zarureti" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Şer ittifakı, şeytan ve askerlerinden oluşan yıkıcı bir ittifaktır. Bu ittifakın insanlardan ve cinlerden oluşan komutan ve orduları vardır. İnsan nefsi de bu ittifakla işbirliği yapabilecek bir altyapıya sahiptir. Nefsi emmare diye ifade edilen ve sürekli kötülük fısıldayan bu öz benliğimiz, şayet iman, İslam ve ihsan esasları çerçevesinde korunma, arınma ve ilahi rahmet ve füyuzata nail olmayacak olursa, tabii olarak şer şebekesinin üyesi olacaktır. Bu yönüyle ehli şer daima ehli haktan sayıca fazla ola gelmiştir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Ayeti bu hakikati bildirir. Bu Rabbani hakikat şunu ihtar eder ki ehli hak birlik olup iyilik ve takvanın hakimiyeti adına disiplinli bir topluluk olarak şer cephesi karşısında yer almayacak olurlarsa mağlubiyet yaşayacakları aşikardır. İnkar edenler birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. Siz de ilişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat ortaya çıkacaktır. İlahi ihtarı, müminler topluluğunun en azından inkarcıların dayanışması kadar da olsa birlikte hareket etmelerinin zaruretine işaret eder. Önemli olan sayı çokluğu değil, var olan fertlerin omuz omuza bir dayanışma içinde hareket edebilmeleridir. Zira hakkın nusreti sayıya bağlı değildir. Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice sayıca çok olan topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayeti ve daha başka ayetler şu hakikate işaret etmektedir ki, azınlıkta olan toplulukların kendi aralarında büyük bir dayanışma içinde sabırla hareket etmeleri, şer ittifakına karşı galibiyetin en önemli vesilelerinden biridir. En azından kendilerinden iki kat daha fazla olan şer cephelerine karşı galip geleceklerdir. Bu durum yerine göre 10 kat fazlasına kadar gerçekleşebilecektir. Bunca ilahi uyarı ve müjdelere rağmen İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle "Oturup vahyi ilahiyi mi bekler ulema?" sorusu son derece anlamlı ve uyarıcı bir sorudur. Elbette sorumluluğu bir sınıfın üzerine atmak kolaycılıktır. Fesadın ortadan kalkması için alimlerin, ariflerin, amirlerin ve dahi gönlünde iman taşıyan her bir müminin yapacağı bir katkı elbette vardır. Herkesin sorumluluğu, iktidarı ve imkanı nispetinde olacaktır. Sizden hayra çağıran, iyiliği yaygınlaştıran ve kötülüğe engel olup oradan kaldıran bir topluluk olsun ya da hepiniz böyle bir topluluk oluşturun mealindeki ayeti kerimeden şunu anlıyoruz ki, böylesi şuura sahip kimseler bir araya gelip teşkilatlanmadıkları sürece kötülüğün hakimiyetine son vermeleri mümkün olamayacaktır. Öyleyse gönlünde iman taşıyan her bir fert ya İbrahim aleyhisselam gibi tek başına bir ümmet olabilecek bir gönül pekliğine ve adanmışlığına sahip olarak şerle mücadelesini yürütecek ya da bir topluluğun üyesi olarak ehli hakkın safında yerini alacaktır. Aksi halde toplumun selameti mümkün olamayacağı gibi, mümin bir ferdin kendisini bile koruyamayacağı bir sonuç kaçınılmaz olacaktır. Böylece bir acı sonla karşılaşmamak ve kıyamet gününde Rabbimiz katında bir mazeretimiz olsun istiyorsak, öncelikle var olan konumumuz içinde birlikte neler yapabiliriz'i düşünmek ve rolümüzün ne olması gerektiğini belirlemek durumundayız. Devletin idari kademelerinde görevliysek, bize çizilen yetki çerçevesinde hayrı çoğaltmak ve şerri engellemek anlamında imkanlarımızı araştırmak ve ona göre bir eylem planı yapmak durumundayız. Bir diyanet personeli ya da amiri durumunda bir fonksiyon icra ediyorsak, hakkı tavsiye, batılı ve yanlışı ortadan kaldırma yolunda teşkilat bütünlüğü içerisinde nasıl bir çalışma planı gerçekleştirilebileceği konusu daimi bir gündem olarak toplantılarımızın ve buluşmalarımızın ilk maddelerinden biri olmak durumundadır. Milli eğitim, üniversite, kültür, gençlik ve daha nice devlet kuruluşlarında görev alan kimselerin böylesine bir derdi taşımaları hem vazifeleridir ve hem de hakkın huzurunda verecekleri hesaba bir hazırlıktır. Vakıf ya da dernek gibi bir gönüllü teşekkülün içinde yer alıyorsak, bu birliktelikte de değişmeyen gündemlerimizden biri, İlgi ve iktidar alanımız içerisinde hayrı çoğaltma, hayrı çoğaltma ve şerri engellemek olmalıdır. Elbette başka gündemler de önemlidir. Ancak son ümmet olarak var olma sorumluluğumuz, mümin olarak her birimize böylesine bir peygamber misyonu yüklemektedir. Bir topluluğun hayırlı olup olmasının yegane göstergelerinden biri, emri bil maruf ve nehyi anil münker, iyiliği emretme, kötülüğe engel olma vazifesinde nerede durduğumuzla ölçülebilecektir. vakıf, dernek, cami ve benzeri oluşumlar içinde yer almayan fertler de vakit kaybetmeden böylesi kuruluşlarda yer almanın bir yolunu bulmalı ya da böylesi teşekküller kurmalıdırlar ki ehli fesadın ifsadına maruz kalmamış olsunlar. Böylesi bir imkanı olmayanların yapabileceği diğer bir çalışma türü de cami ve mescitler etrafında kenetlenmektir. Esasen cami ve mescitlerimiz sadece namazların ikame edildiği yerler değil, aynı zamanda bulunduğu mahallenin, köyün ya da şehrin manevi imarında, ıslahında ve fesadın önlenmesinde merkezi bir rol üstlenen komuta merkezleridir. Camilerimiz ne zaman muttaki ve mesuliyet sahibi peygamber mihrabının mirasçısı imamlarımız ve o imamlara saygılı diri cemaatlerle buluşursa, işte o zaman hayrın ve hakkın hakimiyetini gerçekleştirecek bir ümmet olma seviyesine erişmiş olacağız. Belki ümmet olarak ilk mesuliyetimiz camilerimizi böylesi fonksiyonlarla donatmak olacaktır. Aile birlikteliği de huzur ve ülfet üzere olursa hem kendi üyeleri ve hem de başkaları için hayra vesile ve şerre engel olabilme imkanı sunmuş olacaktır. Bu yönüyle aile müessesesine sadece koruyucu, kollayıcı olma misyonu değil, aynı zamanda ifsada karşı ıslah misyonu da eklenmelidir. Bütün bu birlikteliklerin şer şebekeleri karşısında çözülmeden, devamında hakkı ve sabrı sürekli olarak birbirine telkin etmeleriyle sağlanabilecektir. Zira mücadele ve mücahede yolunda en önemli azık sabırdır. Ve Allah, sabır ve sebatla birbirine omuz veren topluluklara zafer vaat etmiştir. Hakkın yardım ve inayetine mazhar olan toplulukların mağlup olma ihtimali de yoktur. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı İfsat Şebekelerine Karşı Birlik Zarureti başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi programında. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.